nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Günaydın Ömer.
Günaydın Cengiz Bey. Sabah şerifleriniz hayır olsun efendim.
Efendim hayırlı hayırlı sabahlar. Evet, barıştan başlayalım isterseniz. Savaşa doğru.
Hızlı bir oradan gidişat var, evet. Yani özellikle biraz önce de zaten çok çelişkili Afganistan'dan çekilme kararı üzerinde biraz yorumlar da yapmaya çalıştık. Afganistan büyük bir iç savaşın içine doğru sürüklenecek herhalde.
Yani 1980'den bu yana isabet.
Evet, yeniden.
Yani evet. 80 işte, evet 80, 80 ilginç aslında bu 80 81'de alınıyor bu 21 Eylül Dünya Barış Günü kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Bu geçenlerde Türkiye'de idrak edilen 1 Eylül Dünya Barış Günü diye bir şey yok. Sovyetler döneminde Polonya'nın Nazi Almanya'sı tarafından işgali ibreti alem için ara sıra anan Sovyet sisteminden kalan bir Eylül bu. Hiçbir dünyada hiçbir yerde bir tek KKTC'de kutlanıyor.
Asıl tarih?
Türkiye. 21 Eylül tabii.
21 Eylül.
21 Eylül ve 1980'den bu yana, yani bu üstünde durmak lazım. 80'de çünkü Sovyetler Afganistan'ı işgal ediyor. Yani çok gergin bir dönem. Ona rağmen Güvenlik Konseyi'nden ortak karar çıkıyor. Yani Sovyetler Birliği de Dünya Barış Günü 21 Eylül olsun diye. Nedeni de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun mutat yıllık açılışına denk düşüyor. Ve 81'den bu yana işte neredeyse 40 senedir dünyada 21 Eylül'de kutlanıyor Dünya Barış Günü. Bu Dünya Kadın Günü gibi bir şey bu aslında. Yani olmayan bir şeyin, ya olmayandan kasıt haklardan bahsediyorum, kadın haklarında. 8 Mart bir gün. Halbuki keşke her gün olsa, değil mi? Barış için de aynı şey. Yani keşke her gün barışı konuşabilsek. Ama evet, öyle değil.
Bu konuda
yılda bir.
Evet, birkaç birkaç defa değinme fırsatı bulmuştuk. Özellikle Can Tombil de bunun üzerinde duruyor. Yani bir tek Türkiye'de böyle bir Eylül.
Evet. Barış yok günü zaten var. Dünyada hiçbir, yani girip aradığında internette falan bir bilgi yok yani Türkçenin dışında.
Evet. Şimdi bir de 23 Nisan da Dünya Çocuk Bayramı gibi sunuluyor ama
öyle bir şey de yok.
Öyle bir şey de yok. Evet. Dünya yok, Çocuk Günü de farklı. Şimdi ben yalnız bu vesile edip iyi ki bunu gündeme getirdin. 21 Eylül'de Dünya Barış Günü tabii çok önemli bir şey, kutlanması ve muhakkak vurgulanması lazım. Ondan bir gün önce de tarihin ilk büyük iklim eylemi var. 20 Eylül'de de iklim için eylem var. Dünyanın dört bir tarafında, üstelik büyük şirketlerin de bankalarda dahil katılmaya başladığına dair önemli
İlk
haberler
defa.
De geliyor. İlk
evet,
defa.
Evet, evet.
Önemli. Evet, evet. Yani 20 Eylül'ü, ondan sonra da 21 Eylül'ü barışla.
Ne kadar ısrar etsek üstünde azdır. Zira 21 Eylül'ün, bu yılki 21 Eylül Dünya Barış Günü'nün bir özelliği daha var. Barış için iklim eylemi temasıyla yapılacak.
Evet, o da birleşiyor. Muazzam önemli yani. Barışla iklim, evet, iklimi korumak aynı şey aslında. Yıllardır dilimizde tüy bitti söylemekten.
Aynen öyle. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir mesajı var bununla alakalı. Yani bizim bildiğimiz şeyleri tekrar ediyor. Küresel iklim acil bir durumdur diyor. Güvenlik ve istikrar için tehdittir diyor. Kıyı bölgeleri değil sadece iç bölgeler de yaşanmaz hale gelecek diyor. Yani insanlık aşırı hava olayları ve felaketlerin daha sık yaşandığı bir dünyada yaşamak zorunda kalacak diyor. Ve bu bağlamda, yani senin söylediğinle de alakalı tabii bu, dünyadaki bütün enerjiyi harekete geçirmek üzere 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir iklim eylem zirvesi düzenliyorum diyor.
Evet, yani Greta Thunberg de zaten onu esas alarak yelkenliğiyle, sıfır karbon salımıyla bütün 15 günde geçerek Atlantik'i bütün o korkunç hava durumlarına rağmen yaptı. Şimdi 9 Eylül'de de bir başka iklim şeyi de var, Intercept grubunun yaptığı. Yani hızla bu tarz şeyler devam ediyor. Greta zaten Birleşmiş Milletler'de de kürsüye çıkacak bu vesileyle.
Yani ne kadar üzerinde konuşulsa azdır esasen. Yani ısrarla tekrar etmek lazım. Çünkü yani genelde insanlar hakikaten daha hala farkında değil. Ve teknolojinin bu meseleyi çözeceğine eninde sonunda çözeceğine dair bir saftirik hatta bir yaklaşım var ve çok yaygın bu. Özellikle yaşlı insanlarda görüyorum. Ve merak etme canım, ya bugüne kadar yaşadık, bundan sonra da yaşayacağız. Yani bir şey olmaz gibi bir tavır var. Yani hakikaten yani bizden ne kadar tekrar etsek azdır.
Evet, BBOA sendromu. Bize bir şey olmaz abi.
Bize bir şey olmaz değil mi? Evet. Bir de. Şimdi diğer konu bu iki gün önce Milli Savunma Üniversitesi'nde, böyle bir üniversite var canlı, haberdarsın değil mi?
Milli Savunma Üniversitesi mi?
Tabii.
Bizim zamanımızda harp okulları vardı efendim galiba.
Yok, bu özel üniversite.
Özel üniversite mi?
Özel üniversite.
Aa, burs veriyorlar mı?
Tabii canım, giriyorsun oradan milli savunmacı olarak çıkıyorsun.
Milli savunmacı. Mesleğiniz nedir? Milli savunmacıyım mı diyorsunuz mezun olduktan sonra?
Yani asker olamayacağına göre. Milli Savunma Üniversitesi'nde bir toplantıda konuştu Recep Tayyip Erdoğan. Ve arkasında da bir yeni Türkiye haritası vardı. Niye yeni? Çünkü Mavi Vatan diye denizler üzerinde, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin sahip olması gerektiği neyse artık bir alana işaret ediyordu ve maviye boyanmıştı o harita.
Evet.
Yani 780 bin küsur kilometre kareye ilaveten şimdi bir de Mavi Vatan'ın var. Rakamı veriyorum, 462 bin kilometre kare.
Evet. Bu arada
ne demek 462 bin kilometre kare?
462 bin kilometre kare de Mavi Vatan.
Mavi Vatan. Hmm. Evet. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir üniversite burası galiba. Asker Yönetim Kurumu, asker çıkıyor galiba burada. Sadece savunmacı.
Yok yok, sanmıyorum yani, bilmiyorum.
Savunmacı
yani,
nedir? Askerdir zaten.
Evet.
Doğru evet, olabilir. Şimdi sen 462 bin kilometre kare daha toprağın var demek. Yani toprak bir deniz bu. Bin. Evet. Yani. Nasıl?
İyi.
Şimdi bu şaka bir tarafa. Yani bu Türkiye'de yeterince konuşulan bir konu değil maalesef. Bu ama yurt dışında konuşuluyor tabii. Ve Yunanistan'da, yani kıyamet koptu demeyeyim ama Dışişleri Bakanı konuşmak zorunda kaldı tabii. Yani bunlar haritalarla olmaz bu işler. Konuşarak halledilir. Ama öyle bir niyet yok. Çünkü aksine gerekirse gerekeni yaparız. Her konuda olduğu gibi.
Evet.
Dedi Cumhurbaşkanı. Yani savaş demek yani. Ben buraları alırım demek. Bugün tatbikat var mesela. Datça'nın açıklarında yani uluslararası sularda, kara sularında ve gerçek mermiyle tatbikat var. Hem Türkiye'nin tatbikatı var, hem Yunanistan'ın tatbikatı var bu sabah. Şimdi bu Mavi Vatan meselesi bir kenara not etmekte fayda var. Bunun müellifi bir kitap var çünkü bu adı taşıyan, Cem Gürdeniz adlı bir emekli tüm amiral. Ve bu aydınlık çizgisine çok yakın bir şahıs. Koç Üniversitesi'nde de bir araştırma merkezi var. Ve bu işin taşıyıcısı bu. Yani bu mavi vatanın, ama bu artık yani aydınlık çevrelerinden çıkıp anlaşılan o ki Ankara'nın bir politikası haline geliyor. Yani bu meseleyi daha ileride herhalde çok konuşacağız. Tekrar ediyorum, sadece Ege ve Karadeniz değil, Akdeniz'de de, Girit'in kuzeyinde de bir mavi vatan var. Aklında olsun yani Cem Gürdeniz'in çalışmaları önemli yani. Girit'in ta oralara kadar gidiyor memleket yani.
Evet, oldukça... de bunun tabii bir başka üzerinde durulması her zaman şart olan bir yönü de bunun fosil yakıt için yapılıyor olması. Zaten dünyayı
tabii ki
yakıp yıkmakta, mahvetmekte olan fosil yakıtların peşinde. Evet. Bunu gerek Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs Cumhuriyeti ve onunla bir işbirliği yapan çeşitli uluslararası şirketleri, büyük petrol devlerini katıyoruz. Hem de Türkiye'nin de bu şekilde gene oradan doğal, evet, hidrokarbon adı altında onu da yumuşatarak bir gaz, fosil yakıt çıkartmak için. Yani bir çeşit intihar nöbeti gibi bir şey aslında.
Tabii fosil yakıt laneti bu. Yani tüm dünyayı sarmış, özellikle de bölgeyi sarmış olan fosil yakıt laneti. Yani bitmiyor, tükenmiyor. Bir bitse de kurtulsak, hani diyorlar ya 2066'da bitecek falan gibi mesela. Keşke.
Peak oil hikayeleri yani. Evet, kalmadı o da. Yani Suudi bir tane Yemen'de olup bitenlerin filan da tamamen bütün bu insani faciaların, göçmen faciaların kökünde de bu fosil yakıt laneti şey yapıyor.
Evet.
Yani mavi vatanın da yani gerekçesi tabii bu. Elletmeyiz. Fakat tabii şimdilik tamamen retorik. Yani bunların hayata geçebilmesi çok zor. Ama belli de olmaz. Yani hiç belli olmaz. Çünkü sert rejimler yönetemedikleri zaman veya yönetemez hale geldikleri zaman illaki bir kaçamak ararlar. O kaçamak da umumiyetle yurt dışı olur. Bunu kaç kere işledik Açık Gazete'de. 1974'te Albaylar Cuntası'nın Kıbrıs macerası, 1978'de Arjantin'deki Malvinas macerası, Videla askerlerin, Videla'nın başında bulunduğu cuntanın. Yani bu tip, hatta 1980'deki Afganistan işgali için de aynı şey söylenir. Yani Sovyetler o zaman iyi gitmiyordu, hatırlarsınız. Afganistan bir, yani Afganistan'ın işgali, onunla başladık bu sabah. Yani zordaki Sovyet rejiminin bir dışarıda bir çare arayışıydı esasen. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. O zamandan beri Afganistan'a bir daha istikrar geri gelmedi yani. Dolayısıyla bu işlerin sonu hiçbir zaman iyi bitmiyor. Yani bu dış maceralardan bahsediyorum. Ve yani şu sırada Türkiye'nin önünde Suriye, Irak, Kıbrıs, Yunanistan'ı ilgilendirecek şekilde bir dış macera olasılığı duruyor. Ve buna yani buna sadece hükümet karar vermiyor. Halk da pek memnun bu konuda. Yani bir ters bir aman durun bir dakika ne oluyor falan diyen yok. Muhalefetten böyle bir şey duydunuz mu siz? Yok. Ne? Yani bunlar maceradır, çok tehlikelidir. Oturup konuşalım, bu sorunlar böyle halledilmez. Bu ülke için de söylüyorum. Yani evet. Yunanistan, Kıbrıs, Suriye ve Irak konusunda muhalefetten bir aykırı ses duydunuz mu? Yok.
Evet.
Bir dakika diyen yok yani. Yani bu, yani bugün adam savaş emri verse herkes alkışlayacak. 3-5 kişinin dışında onlar da vatan hainliğine ilan edilecek zaten beğenmedikleri için. Hemen şehit şüheda edebiyatı başlayacak ondan sonra ve böyle yürüyecek yani. Bu çok önemli. Sadece yani Ankara'ya, rejime ve saraya bağlanabilecek bir şey değil bu. Bu savaşkanlık yani. O yüzden yani bu bütün bunlardan yani barıştan ne kadar bahsetsek azdır. Fosil yakıt için yapılacak savaşlardan ne kadar bahsetsek azdır. Ve burada bir toplumsal muhalefete olan ihtiyaçtan ne kadar çok bahsetsek azdır yani.
Evet. Öyle yani. Peki bu konuda bitirebiliriz herhalde değil mi?
Yok hayır, şimdi bu konu bu kadardı şimdilik ama bunun takibi olacak herhalde yani burada bir şey
evet, bitmedi. Evet.
Bu bilakis yani geliyor, bir şey geliyor yani çok çok, çok gergin ortam.
Evet bugün Hürriyet Gazetesi de şeyden bahsediyor işte bu Uluslararası Mülteci Hakları Kuruluşu'nun raporuna göre de en büyük toplu göç dalgasının olduğu savaşın başından beri 500 bin kişi.
Vallahi şimdi işte bununla bağlantılı olarak bütün bu konuştuklarımızla bağlantılı olarak İdlib patlamak üzere yani
evet.
Senelerdir söylüyoruz açık gazetede yeni değil. İdlib patlamak üzere artık yani onu orada tutmak mümkün değil yani insanlar canlarını kurtarmak için kaçıyorlar ve kaçacaklar. O yüzden işte 1 milyondan falan bahsediliyor. Toplam geçen hafta işledik biliyorsunuz 3,5 milyon insan yaşıyor ağırlıklı olarak Sünni Suriyeli. Ve er veya geç yani İdlib'in boşaltılması kararı alınmış ise ki öyle gözüküyor. Bunlar gelecekler Türkiye'ye. Yani. Başka bir hiçbir çıkışları yok. O da Batı'yı zorlayacak. Çünkü Türkiye'yi transit ki geçecekler. Şimdi Yunan adalarında, Ege adalarında muazzam bir ilticacı artışı var. Adalardaki kapasitenin iki misline çıkmış durumda. Ve Yunanistan'da bir mini kriz yaşanıyor bu konuyla ilgili. Midilli adasından o meşhur bir yani IŞİD'çilerin kontrolü altında olduğu söylenen bu Moria kampından bilirsin oradan 1500 mülteci Anakara'ya transfer edildi bu geçtiğimiz günlerde ve devam ediyor. Sakız'da da aynı şey yapılacak. Sisam'da muhtemelen ve bütün yani bu Leros'ta, Kos'ta, Rodos'ta ama geliyor, arkası geliyor yani. Geçen gün vermişsinizdir muhakkak bir günde 500 küsur mülteci geldi Midilli'ye.
Evet, Midilli'ye değil mi?
2015'ten beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu tabii aynı zamanda şu demek. Bu Mart 2016'da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve Türkiye'deki o zamanki korkunç insan hakları ihlallerini görmezden gelerek ve göstere göstere yapılan o mülteci anlaşması berrava oldu demek. Tabii yani hiçbir şey yaramadı, patlamak üzere yani onun artık hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı. Çünkü mülteciler yani 2015'teki gibi değil. Hala o rakamları kullanıyorlar. Çünkü orada korkunç bir şey vardı. Ama oraya doğru gidiyor iş. Hele İdlib patlarsa muhtemelen oradan bir otoyol oluşacak. Yani Türkiye'nin güneyinden Antakya'dan Ege kıyılarına doğru bir otoyol oluşacak. Ve doğrudan doğruya karşıya geçecekler. Böyle bir ihtimali göz altında tutmak lazım. Yani göz önünde tutmak lazım.
Evet. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in raporunu da ele almış bugün Sedat Ergin de Hürriyet Gazetesi'nde ve özellikle kadınların ve çocukların durumuna da en çarpıcı tarafı diyor. Yani bölgede yaşadığı tahmin edilen 3 milyon sivilin %51'i çocuk ve %25'i de kadın.
Tabii.
Bir facia yani.
Cengiz Bey peki şeyden şunu söyleyeyim hemen. Batı'nın otoyolun uzandığı Ege kıyılarının umurunda mı İdlib'de olanlar şu anda mevcut olan durum?
Allah kim yani insanlar İdlib'in nerede olduğunu bilmez canım. Tabii ki değil de.
Gazetelerde vesaire de yok.
Evet yok.
Yani. Son bir 2-3 dakikamız var. Ya, bu
yalnız
Süleyman
bir
Soylu,
de konuğumuz olacak sonra.
Çok sadece bir hatırlatma bu anayasa 127. madde ve idari vesayet yani mahalli idareler, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayetten sürekli bahsederiz. O da mutat konularımızdan biridir. Onunla ilgili önemli bir gelişme oldu bu Süleyman Soylu. Sen işine bak mealen söylüyorum. İşinin dışındaki işlere karışma. Pejmurde ederiz.
Evet.
Mahvederiz siteli dedi. Ekrem İmamoğlu'na hitaben. Cumhuriyet Halk Partisi de bir atanmışın bir seçilmişe olan üstünlüğü kabul edilemez yollu bir şey söyledi. Yani Türkiye İdari Vesayeti 1876'dan bu yana metinlerde var olan 1876 diyorum kanunu esası. İdari vesayeti yeni keşfediyor. Sanki böyle bir komik bir durum var. Yani ne zannediyorsunuz? Tabii ki öyle. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil. Ama Türkiye'nin bütün sistemi idari, hukuku böyle. O yüzden yani burada daha işte çok yapacak iş var.
Evet. Peki bitirirken o zaman senin için seçtiğimiz parça Uluslararası Barış Günü 21 Eylül için yapılmış özel bir parça. Barış
harika.
Günü Song of Peace yani barış için şarkıyı seslendirecek çocukların ve koronun sesinden.
Mükemmel.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere efendim.
Teşekkürler.
nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.